Ayrım 16. Türkiye'de gerici akımlar ve nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Maneviyata muhtacız. Türkiye bugünkü problemlerini halledebilmek için en çok maneviyata muhtaçtır. 30 senelik devrim iradesi toplumdaki bütün manevi değerleri tüketmiş, moral çöküntüler yaratmıştır. Sahte medeniyet çocuğu babaya, toplumu dine düşman etmiştir. Halbuki dine sarılmak, dua ve niyaz ile uğraşmak gereklidir. Maddiyata sarılmış, cehennem azabını düşünmeden gününü gün etmeye, madde önünde eğilmeye bakan toplumu bu halinden kurtarmak, ancak onu Allah'a bağlamak, peygambere inandırmak ve Kur'an'a sarılmasını sağlamakla mümkündür. İnsanlığın huzuru ancak bu yolla sağlanabilir. Sami Arslan, Karanlık Gecelerin Nurlu Sabahı, Muhtelif Sahifeler. İslam'da medeniyetin gelişimi, iktisadi hayatın yüksekliği hep İslam'ın ahlak prensiplerine dayanmaktadır. Materyalist felsefe komünizmi doğurmaktan başka bir işe yaramamıştır. Maneviyat ve iç disiplini, yani rıza ve kanaat felsefesini yıkmıştır. Öyleyse bacayı sarmış bulunan moral çöküntüleri ancak kanaat ve iç disipline dayanan İslam maneviyatı önleyebilecektir. Kurtuluşun tek yolu budur. Başkil, maneviyata muhtacız. Sebilür Reşat, Nisan 1952, No 124. Ayrıca bakınız Hikmet Tanyu, Niçin Komünist Oluyorlar? Sayfa 39. Mustafa Demir, Köy Enstitüleri ve Solculuk, İstanbul 1959, sayfa 16-40-43. Osman Yüksel, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler? Sayfa 5. Hikmet Tanyu, Türkiye'de Dinle İlgili Bazı Noktalar, Türk Yurdu, Ekim 1959, No 7. Bu fikirlerin sahibi, anayasa profesörü, İslamiyet'i bir uyuşturucu felsefe haline koymakta, her türlü medeni gelişimi önleyici, istismar mekanizmasını yürütücü, kanaat ve kader felsefesinin savunusunu yapmaktadırlar. Bu fikre dayanaraktır ki, aynı profesör, memlekette irticayı reddetmekte ve devrim düzenine aykırı davranışları, mukaddesata vurulan tekmelerin reaksiyonu olarak isimlendirmektedir. Başkil, irtica yoktur efendiler. Sebilür Reşat, Nisan 1952, No 124. Olaylar. 1960 yılında meclis feshedilinceye kadar Büyük Millet Meclisi'nde de bilhassa 1950 yılından sonra bir takım laikliğe karşıt veya laik Türk düzenini sarsmaya yönelmiş teklifler ve konuşmalar yapılmıştır. Demokrat Parti'nin iktidara geçişini hemen takip eden günlerde ilk kanun teklifi bir Demokrat Parti milletvekilinden gelmiştir. Arapça ezan okunmasını yasaklayan Türk Ceza Kanunu 526. maddesinin değiştirilmesi, Ahmet Gürkan ve İsmail Berkok tarafından teklif olunmuştur. Bu milletvekilleri Arapça ezanın yasak edilmesini, Türkiye'de gerçek anlamında laikliğin bulunmadığına delil olarak ileri sürmüşlerdir. Arapça ezan yasağı, CHP'yi sarsmak için vesile sayılmış ve Demokrat Parti'nin Müslüman Türk halkının oyuyla iş başına geldiği, Arapça ezanı kabul etmesi gerektiği savunulmuştur. Demokrat Parti'ye bu dini tazyik rolünü yapmış ve Demokrat Parti ezanı savunmuştur. Dini hissin milli menfaatlere üstün olduğu açıkça ifade edilmiştir. Kanun teklifinin gerekçesi için bakınız Tutanak Dergisi, Devre 9, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa 2. Bu teklif hakkında 163. madde anlatılırken bilgi verilecektir. CHP dahi bu dini istismara uymuş ve grup olarak Arapça ezanı kabul eden kanunu desteklemişlerdir. Aynı Tutanak Dergisi, sayfa 182. Aynı yıllarda Ahmet Gürkan, irticayı cezalandıran 163. maddenin din hürriyetini yok ettiğini iddia etmiş ve değiştirilmesini istemiştir. Bu teklif gerekçesi için bakınız Tutanak Dergisi, Devre 9, Cilt 22, Sayı 163, Sayfa 10. Bu teklif kabul edilmemiş ve fakat buna karşılık da 163. maddenin daha aktif bir şekilde işleyebilmesi için hükümetin yaptığı kanun teklifi de gene hükümet tarafından ve Menderes'in deyişiyle sağ cereyan tehlikesi olmadığı, solcuları cezalandırmak için sağda cezalandırmak suretiyle solculara taviz vermeye lüzum yoktur gerekçesiyle geri alınmıştır. Tutanak Dergisi, Devre 9, Cilt 10, Sayfa 181. Mecliste Ömer Bilen, Abdullah Aytemiz, Şevket Ustaoğlu, Ahmet Gürkan, Fahri Ağoğlu, Munip Hayri Ürgüplü, Mustafa Runyum gibi milletvekilleri gelenekçi cepheyi temsil etmişlerdir. Özellikle Munip Hayri Ürgüplü'nün ceza kanununun laik sistemine aykırı olan ve 175. maddeyi değiştirmeye amaç bilen kanun teklifi, Tutanak Dergisi, Devre 11, Cilt 11, Sayfa 113. Bu konuda aşağıda bilgi verilecektir. İle Fahri Ağoğlu'nun Türkiye'nin resmi dininin İslam dini olduğu konusunda anayasaya madde eklenmesi hakkındaki teklifleri meclis üyeleri tarafından belirtilen en keskin gelenekçi ve İslamcı teklifler olmuştur. 1950 ila 1960 devresine baktığımız vakit çok partili hayatın Cumhuriyet'in laik müesseselerini tehlikeye düşürdüğünü görmekteyiz. Laiklik hareketlerinden beklenen amaç bu devrede gelişememiş ve toplum idaresinde gösterilen başarısızlıkların doğuracağı kaybı önlemek için dine sarılınmıştır. Kanaatimizce Demokrat Parti'nin din konusundaki tutumu, dini hisleri tekrardan siyaset ve istismar konusu yaptığı gibi siyasi mücadelenin soysuzlaşmasında da geniş ölçüde rolü olmuştur. Bu devre içinde İslamcı cereyan fikirlerini çok daha açık ve cesur olarak yayınlayabilmek imkanını bulmuştur. Fikirler, ikinci meşrutiyette ileri sürülen fikirlere oranla bir yenilik taşımamaktadır. Aksine daha cılızlaşmış ve sistemini kaybetmiştir. Laik ve devrimci düzen topluma etkisiyle İslamcı cereyanın sistemli ve berrak havasını bozmuştur. 1945 ila 1950 yılları arasında siyasi alanda yukarıdan aşağı varlığını gösteren İslamcı cereyan bu devre içinde daha yaygın ve aşağıdan yukarıya etki eder yapı kazanmıştır. Bu devrenin en karakteristik bir vasfı da İslamcı cereyanın siyasi hayata etki edebilmek konusundaki gayretlerinde görülmektedir. Siyasi olayların dini görüşle yorumlanması, siyasi iktidarın İslami esaslara yetkiler ve haklar tanıması için yapılan baskılar bol bol görülmektedir. Siyasi iktidarın oy kaygısıyla takındığı tutum, toplum düzeninde bazı olaylara yer vermekten geri kalmamıştır. Daha CHP iktidarı sırasında varlığını gösteren Ticaniler devrin ilk gerici topluluğu olmuştur. Ticanilik bir tarikat olarak 1930 yılında Türkiye'ye gelmiş ve gelişmiştir. Özellikle Ankara'nın Çubuk ve Çorum'un Şabanözü kazalarında yayılan Ticanilik, Tanrı emirlerini yerine getirip peygamberin ahlakını temsil etmek amacındadırlar. Atatürk devrimlerini reddetmek ve laikliğe karşı düşmanlık Ticanileri diğer gerici akımlarla birleştirmektedir. Atatürk düşmanlığı kendilerini onun heykellerini kırmaya kadar götürmüştür. Ticanilerin gelişimini çok partili hayat hızlandırmıştır. Türk kadınının durumu, kadının tiyatroda oynayışı, Türkçe ezan tenkit konusu yapılmıştır. Ticanilik, gericiliği temsil eden ilk sembol olarak ortaya çıkmış, sistemsiz bir gericilik cereyanıdır. Tuna'ya İslamcılık cereyanı 220. Ticanilik lideri Kemal Pilavoğlu'nun mahkum oluşundan sonra kuvvetini kaybetmiş ve açık faaliyetini durdurmuştur. Malatya olayı devrin önemli gericilik hareketi olarak gözükmektedir. 1952 Kasım ayında Ahmet Emin Yalman'a Malatya'da suikast yapılmıştır. Suikastin sebebi Yahudi düşmanlığı, Yalman'ın fikirlerine karşı olan düşmanlık şeklinde açıklanmıştır. Olayı İsrail'deki Yahudi hakimiyetinin protestosu olarak yorumlayanlar da olmuştur. Rustov, Politics and Islam in Turkey 1920 ila 1955 99. Gerici basın, özellikle Serden Geçti dergisi, Malatya suikastçisini devamlı olarak savunmuştur. Bu davranış dahi olaya gerçekte gerici reaksiyoner düşüncelerin sebep olduğunu göstermektedir. Nitekim olaya yakın günlerde bir Demokrat Parti milletvekili olan Hasan Fehmi Ustaoğlu, laik devlet düzenine hücum etmiş, milletin Atatürk'e borçlu olmadığını ifade etmiştir. Makale 3 Ekim 1952 tarihli Büyük Cihat dergisinde yayınlanmıştır. Demokrat Parti iktidarının din konusundaki tutumu, diğer zehirli meyvesini 1957 yılında Bursa'da vermiştir. 1956 ila 1957 yılları içinde Tavşanlı'da yerleşmiş bazı Nakşibendiler, 1957 yılı Temmuz ayında bir cuma namazını gösterileri için elverişli bulmuşlardır. İçlerinden biri kılıç kuşanarak hutbeye çıkan imama saldırmış, imamı ve bir polisi yaralayarak Ulu Cami minberine çıkmış ve kendisini Mehdi ilan etmiştir. olay büyümeden bastırılmıştır. Tuna'ya İslamcılık cereyanı 232. Menderes'in iktidarda kalabilmek için son çırpınışlarının ifadesi olan Vatan Cephesi olayı da gericilerin kuvvet gösterilerine sebep olmuştur. Vatan Cephesi, gelenekçilerin Milli İman Cephesi'nin siyasi ismidir ve bir avuç solcuya iktidar vermemek amacına yönelmiştir. Müslüman Türkler, Demokrat Parti iktidarını düşürmeyecekler ve dinsiz CHP'ye iktidar vermeyeceklerdir. CHP her zaman için tehlikelidir, karşı taraftır, pusudadır. CHP'nin iktidara gelişini Menderes'in bayrağı altındaki Vatan Cephesi önleyecektir. 27 seneden beri milletimizin imanına hücum edenler hortlamayacaklardır. Fetih No. 37, Haziran 1958. Nur Vatan Cephesi kurulabilir mi? Hür Adam No. 326, 7 Kasım 1958. Atılhan, karşı taraf Hür Adam, 7 Nisan 1959. Vatan Cephesi, Türkçülük, İslamcılık, Garpçılık ideolojilerinin birliğini sağlayacaktır. Zeynur, Vatan Cephesi kurulabilir mi? Hür Adam, 7 Kasım 1958. Nitekim Menderes, CHP'nin güç birliğini Ehli Salip olarak isimlendirmiş, Vatan Gazetesi 21 Eylül 1958 ve gelenekçilere kuvvet vermiştir. Bu tutum 27 Mayıs'a kadar sürmüştür. Devrin en önemli gerici hareketi Nurculuk hakkında aşağıda ayrıca bilgi vereceğiz. Kurucu Meclis ve sonrası. 27 Mayıs 1960 hareketinin amacı Atatürkçü ruhu ve devlet düzenini bütün kuvvetiyle yeniden gerçekleştirmektir. 1961 Anayasası da bu amaçla düzenlenmiş, yapılmıştır. Bilindiği gibi din hürriyeti ve laiklik kuralı ile ilgili maddeler teokratik sistemin bir daha dönmemesi amacıyla kaleme alınmışlardır. Kurucu Meclis büyük bir çoğunlukla Türk devriminin ve devrim tarihinin gelişimine uygun laiklik görüşünü benimsemiştir. Buna karşılık gelenekçi cephe yine sesini duyurmuş ve Türk laik sistemini tenkit etmiştir. CKMP, bu cepheyi temsil eden siyasi kuvvet, kadro olmuştur. Bu cephe, görüşüne göre 27 yıllık CHP iktidarı zamanındaki laik devlet, devlet görüşünü tenkitle başlamıştır. Tasarı bu haliyle, geçmişte milletin din konusunda çektiği ızdırapları tekrarlatmak tehlikesini göstermektedir. İslam devletinin, İslam siyaset prensiplerinin metiyesini yaptıktan sonra bu prensiplere tamamen zıt bir görüş olan laik devlet görüşüne bağlılıklarını belirten bu cephe, devrimleri dini baltalamakla suçlandırmakta ve bu yolun memleketi devletçilik umdesiyle birleşerek komünizme götürdüğünü iddia etmektedir. Bu memleket dinin devlet işlerine karışması sebebiyle çok ızdırap çekmiştir. Memleketin mukaddesatı ile oynanmış ve ibadethaneleri satılmış, millet dine inanır olmaktan korkmuştur. Mevcut ve 1961 anayasasınca da benimsenmiş laik devlet görüşünü bu şekilde tenkit eden cephe, laiklikten anladığı manayı da açıklamış ve 1961 anayasasının bu bakımdan klasik laik devlet fikrine aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Batılı anlamında laiklik, devletin dine, dinin devlete tasallut etmemesi, devletin dine karşı bir taraf olması demektir. Devletin dine müdahale hudutlarının daraltılarak tespiti gereklidir. Türkiye'de cari olan dine düşmanlık sistemi, müdahale sistemi laikliğe aykırıdır. Yeni anayasa bu gidişi önleyecek mahiyet kazanmalıdır. Halbuki tasarıda vicdan hürriyetinin serbest olduğu şeklinde yuvarlak bir laf sarf edilmiş, buna karşılık dini inançları tahdit edici prensipler kabul edilmiştir. Gerçekte bir din hürriyeti tanınmamıştır. Tasarı azami şekilde bu hürriyeti kısıtlamıştır. Din hürriyetini tanzim eden 19. madde, aynı tasarının 2. maddesine aykırıdır. Zira 2. madde laikliği kabul ettiği halle 19. madde laiklik kuralıyla uygun düşmeyecek şekilde dini tahdit edici, devlete müdahale yetkisini verici hükümler kabul etmiştir. Bu bakımdan 19. madde laikliğe aykırı bir mahiyet taşımakta, milletin yıllardır çektiği ızdırabı devam ettirecek gibi gözükmektedir. 19. madde koyduğu hükümlerle din hürriyetini aşırı şekilde sınırlamış, ceza hükümlerini anayasaya geçirmiş, dini eğitim teşkilatlanma hürriyetlerini kabul etmemiş, netice olarak da fiilen ve hukuken devletin din işlerine müdahalesini terviç etmiştir. Bu bakımdan anayasa tasarısında laiklik konusunda bir vuzuh yoktur. Bütün kavramlar müphemdir. Laiklik devletin temel bir karakteri, cumhuriyetin vasfı olarak kabul edilmiştir. Fakat bu vasıf Batı anlamında kararlaştırılmamıştır. Bu cephe, endişe duyduğu noktaların halli için Batı anlamına uygun bir laiklik tarifinin anayasaya geçirilmesinin zaruri olduğu kanaatindedir. Geçmişteki tatbikatın verdiği sonuçlar, bu alanın tahdit edilerek kesin bir tarife bağlanmasını zaruri kılmaktadır. Netice olarak bu cephe, Türk devrimciliğinin gelişimine uygun olmayan, dinin müstakil teşkilatlanmasına imkan veren, devleti din müesseseleri karşısında eli kolu bağlı hale koyan bir laiklik tarifinin anayasaya konulmasını teklif etmektedir. Bu cephe, laikliği koruyan ceza kanununun 163. maddesi gibi maddelere de muhaliftir. Bütün bu fikirler için bakınız Temsilciler Meclisi tutanağı, cilt 2, sayfa 455-457, Fakih Özfakih ve Cevdet Gebeoğlu, 674 Ahmet Oğuz, cilt 3, sayfa 130-132, Kadir Can Kaflı 129, Ahmet Oğuz 93, Saadettin Tosbi 135, Ahmet Bilgin 96, Seyfi Öztürk 98, Alaaddin Ergöneç 100, Fethi Elgün. Garip bir görünüş ortaya çıkmaktadır. Gelenekçi bir düşüncenin eseri olan bu görüşler, Batı'dan her türlü gelişimi almayı, resepsiyonu taklit olarak tenkit ederken, laiklik tanımına gelince bütün güçleriyle Batı'nın bu müessese hakkındaki görüşünü memlekete getirmek istemektedirler. Bu görüşler, Türkiye'nin gelişim şartlarını devrim hareketleri başlandığı vakitki memleketin kültürel şartlarını İslami müesseselerin içinde bulunduğu durumu anlamak, görmek istememektedir. Yukarıda temas ettiğimiz gibi, laiklik ve devrimler Türkiye için bir zaruretin icabıdır ve gene aynı zaruret, laikliğin bugüne kadar anlaşıldığı şekilde kabulünü icap ettirmiştir. Bu bakımdan, laikliğin milliliğini kabul etmekte isabet vardır. Türkiye'de laikliğin müdahaleci bir mahiyet arz ettiği ve bu bakımdan batılı anlamdaki laikliğe uymadığı konusunda ileri sürülen tenkidi fikirlerde isabet vardır. Fakat bu tenkit konusu edilecek bir husus değildir. Atatürk, bu türlü laikliği gerekli gördüğü içindir ki bu çeşidi kabul edilmiştir. Türkiye'nin şartları, müdahaleyi şart koştuğu içindir ki müdahaleci bir yol takip edilmiştir. Klasik anlamdaki devlet-din ayrılığı sistemi Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkarmaya yetmediği içindir ki klasik görüş benimsenmemiştir. Bunun dışında Türkiye'de müdahale hiçbir zaman dini inançlara ve icraata karşı olmamıştır. Dini inanç ve hürriyetin suistimaline karşı olmuştur. Laikliği klasik anlamında kabul eden devletler dahi din hürriyetinin suistimalini önleyecek tedbirleri ve müdahaleleri kabul etmektedirler. Türkiye'de dini sahayı düzenleyen hükümlerle diğer memleketlerdeki hükümler arasında bir mahiyet farkı olmayıp derece farkı vardır. Nitekim Amerika'da Reynolds, Jacobson, Everson vesaire davalarında anayasanın birinci amendmentine dayanarak mahkemeler din hürriyetinin mutlak anlam taşımadığını ve amme menfaati, nizamı ve sıhhati icabı sınırlanabileceğini, bu değerleri ihlal eden dini inanç ve icraatların din hürriyetlerini kullandıklarını ileri süremeyeceklerini kabul etmiş ve Mormonların, Jehovah's Witness'ın vesairenin amme nizamına aykırı inanç ve icraatlarını korumamıştır. Bakınız, Pfeffer, sayfa 529 ve mütakibi 572 ve mütakip. Bu konuda ayrıca bakınız özek Türk hukukunda laiklik basılmaktadır. Tartışmalar sırasında Muammer Aksoy, Türk toplumunun muhtaç olduğu laikliğin aldatıcı bir ışık altında onun bunun ileri sürdüğü laiklik olmadığını belirtmiştir. Bu görüşler, dinin devlete vasi yapılması neticesini doğuracak, tehlikeli ve geniş bir laiklik anlamını savunmaktadır. Biz de daha önce klasik anlamdaki laiklik anlayışının Türkiye için tehlikeli bir anlam taşıdığını savunmuştuk. Bakınız özek, laiklik denilince, Hürriyet 31 Temmuz 1960, aynı görüş komisyon sözcüsü Muammer Aksoy tarafından da savunulmaktadır. Bakınız Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, cilt 3, sayfa 121. Türkiye'de bu milleti büyük yapan unsurları ve bu milleti geri bırakan sebepleri iyice bilip, buna göre davranan devrimcilik ve laiklik ne ise, Türkiye için gerekli olanı da odur. Her türlü ilerlemeyi köstekleyen bir muhteva değildir. Turan Fevzioğlu'nun Kadircan Kaflı'ya verdiği cevaptan. Bakınız, Temsilciler Meclisi, Tutanak Dergisi, Cilt 3, sayfa 133. Devrimci ve laik yeni anayasa düzeni içinde durum nedir? Anayasanın kabulünü izleyen ilk yasama organı seçimlerinde ve o seçimlere yakın günlerde, bütün mevcut kurallara rağmen din ticareti ve dinin siyasi amaçlarla istismarı kendisini bütün kuvvetiyle göstermiştir. O kadar ki Demokrat Parti'nin mirasına konma yarışında başrolü din oynamıştır. Bu durum 1961 Eylül ayı başlarında bir yuvarlak masa toplantısı ile neticelenmiştir. 5 Eylül 1961 tarihli ve bütün parti liderlerinin imzaladıkları bir protokol ile partiler seçimlerde dini hisleri istismar etmemeyi açıkça kabul ve taahhüt etmişlerdir. Tabiatıyledir ki bu protokolün manevi bir değeri olmuş ve fiili bir yararı dokunmamıştır. Partilerin üst katları değilse de bölgesel organları bol bol din konularını seçimde kullanmışlardır. Özellikle Adalet Partisi, CHP'ye devrimler sebebiyle çatmak, ırkçı ve gelenekçi görüşleri desteklemek yoluyla Demokrat Parti'nin en geniş mirasçısı olmuştur. Özellikle CHP'nin reformcu istekleri, aleyhine propaganda konusu yapılmış ve dinsizlik, komünizm sloganları bol bol kullanılmıştır. Ayrıca Demokrat Parti'nin mahkumiyeti ve 27 Mayıs'ın Atatürkçü amaçlarla ortaya çıkışı, gelenekçi tezlere işleyebilecekleri birçok yeni konular da sağlamıştır. Bugün durum nedir? 15 yıllık çok parti devrinin hazırladığı bazı akımlar 1960 yılından sonra da devam etmektedir. Demokratik düzene yeniden dönüşün yarattığı bazı güçlükler iktidarı tavizci bir politikaya sürüklemiştir ilk önceleri. Bu durum ise 1964 yılı Şubat ayında İsmet İnönü'ye dinci ve partici bazı görüşlerle suikast yapılmasına kadar işi götürmüştür. Adalet Partisi, Demokrat Parti'nin bütün mirası ile birlikte dinden seçim için yararlanma politikasını da almıştır. Mecliste siyasi partilerin din konularını istismarını önleyecek kanun projeleri Adalet Parti'nin muhalefetiyle karşılaşmaktadır. Belki bu parti iktidarda olmadığı için din konusundaki tutumunu daha açık bir şekilde ortaya koymuş değildir. Fakat partinin alt tabakasının tutumu ve siyasi partiler kanun tasarısı karşısında parlamento grubunun davranışı hiç de ümit verici değildir. 1952 yılından sonra adını duyuran ve toplumumuzun en büyük dertlerinden biri haline gelen Nurculuk akımı ise varlığını henüz göstermektedir. 16. ayrımın sonu, sayfa 236.